Medyascope TV'den herkese merhaba. Haftalık popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'de birlikteyiz. Bu haftaki başlığımız doğayı matematikle anlamak. Konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi ve BAGEP ödüllü Can Kozcaz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Sizin çalışma konunuz matematiksel ve teorik fizik. Evet. Özel olarak da sicim teorisi.
Evet.
Bunları tek tek soracağım, sicim teorisine de geleceğiz ama öncelikle teorik fizik nedir? Bize bunu biraz anlatır mısınız?
Teorik fizik, etrafımızda gördüğümüz doğa olaylarını, her türlü doğa olayını, bu gezegenlerin hareketlerinden tutun, şu anda bu kameraların bu görüntüyü kaydedip seyircilere ulaştırmasına kadar her türlü olayı modeller kurarak, matematiksel modeller kurarak bunları anlama çabası.
Peki bu işin anaları babaları kim diye sorayım size. Yani ilk neler yapılmış bu konuda ve özellikle modern bilimde matematikle doğayı anlamanın örneklerini biraz anlatır mısınız?
Teorik fiziğe veya doğayı anlama çabası çok eskilere gidiyor ama eğer modern anlamda, yani bugün kullandığımız, anladığımız şekilde anlamasını, büyük bir ihtimalle bunun başlangıcı Newton'la beraber başlıyor. İlk Newton matematik kuramlarıyla dinamiği, göklerin ve yerlerin o zamanki tabirle dinamiğini anlamaya çalışıyor. Ve belli bir model kurup, bunun için hatta matematiği geliştirip, çünkü o zaman Newton matematikle anlayabileceğini fark ettiği zaman anlaması için gerekli matematik yok. İlk önce onu da keşfetmesi gerekiyor. Hem onu bularak hem modelleri kurarak tahmin gücü yüksek ve etrafında gördüğü dinamiği anlatabilen modeller yapıyor. Daha sonra tabii katkıda bulunan birçok insan var.
Mesela Neptün'ün keşfi sanırız bunlardan biri.
Evet tabii Neptün'ün keşfi. O zaman astronomlar birçok gezegeni görebiliyorlar ama Neptün'ün varlığının farkında değiller. Yalnız görebildikleri gezegenlerin yörüngelerine baktıkları zaman tamamen Newton'un tahminlerinden, Newton dinamiğini tahminleriyle uymadığını görüyorlar. Bu uymamasının sebebi de Güneş'in etrafında dolaşan başka gezegenlerin var olması. Onların gezegenler üzerindeki, birbirleri üzerindeki etkilerinden kaynaklanıyor. O bunu kullanarak bir gezegenin varlığını ve nerede olması gerektiğini tahmin edebiliyorlar. Daha sonra teleskoplar oraya baktıkları zaman Neptün gezegenini görebiliyorlar. Ve bu şekilde hani keşif teorinin bir tahmini sonucunda, kurulan kuramın bir tahmini sonucunda ortaya çıkıyor.
Programın konsepti gereği size daha popüler bir soru o zaman. Higgs parçacığını çok konuşmuştuk. Bu nasıl bir şey?
Evet. Higgs parçacığı zamanında ismini de aldığı gibi Higgs ve başka bilim insanlarının elektron gibi işte proton ve nötronları, atom artı parçacıklar içinde bulunan kuarkların kütlesinin nereden geldiğini, yani neden elektronun bir kütlesi var sorusuna cevap olması amacıyla ortaya atılmış bir mekanizma. Bu dediğim gibi 60'larda ortaya atılmış bir mekanizma ama bunun deneyle gözlemlenmesi bayağı zaman aldı. Bunun birçok deney, yani şu anda CERN'de hala devam eden LHC'nin üzerindeki deneylerden önce de Higgs'i arayan CERN'de veya Amerika'daki Fermilab'da birçok deney olmasına rağmen bunlar bulamadı. Bunlar hep belli kütleleri tarayarak aradılar ama Higgs o bölgede değildi. LHC'nin, yani son bu büyük hadron çarpıştırıcısının test ettiği bölgede çıktı ve 2012 yılında CERN, Atlas ve CMS deneyleri CERN'deki bu parçacığı gözlemleyebildiklerini ilan ettiler, kütlesini ölçebilirler ve hala şu anda bu parçacığın özellikleri nedir diye yapıyorlar. Burada önemli olan teorik fizik bazı konseptleri anlamak için modeller ortaya alıyor. Ama en sonunda asıl karar verici merci doğanın ta kendisi. Yani sizin elinizde istediğiniz kadar güzel, matematiksel olarak mükemmel bir kuramınız olabilir. Sonuçta gidip bir laboratuvara deneyini yapıp o deneyin deneyle o modelinizi, o kuramınızı test etmeniz ve doğruluğunu kanıtlamanız lazım.
Bir de yer çekimi dalgalarıyla teorik fizik farkını
evet,
öğrenelim.
Evet, o da yeni 2016'da bulunan bir gözlem, yapılmış bir gözlem. O da Einstein'ın görelilik kuramı ile ilgili, genel görelilik kuramı ile ilgili. Newton'un, dediğim biraz önce bahsettim, Newton ilk başta yerdeki, yani atıyorum hep örnek verilir, elmanın düşüşü. Elmanın düşüşüyle ayın dünya etrafındaki hareketinin aynı dinamiğe, birbirine bağlı olduğunu göstermiş ve yerçekimi kuramını ortaya atmış. Daha sonra Einstein çalışmalarında görüyor ki Newton ortaya attığı kuramın değiştirilmesi, daha farklı bir şekilde yorumlanması, uzay ve zamanın farklı bir şekilde yorumlanması gerektiğini ve yerçekiminin aslında Newton'un tarif ettiğinden biraz daha farklı olduğunu anlıyor. Ve modelinde denklemlerini yaptığı zaman fark ediyor ki yerçekimi dalgaları diye bir şey olmak zorunda. Bu ne demek? Eğer kara delik gibi çok büyük iki tane gök cismi birbirine çarpışırsa bunlar Einstein'ın görelilik kuramına göre uzay zamanda bir dalgalanma yaratıyor. Bu dalgalanma ve uzay zaman içinde yayılıyor. Ama bu titreşimler, uzay zamandaki titreşimler çok çok küçük. Bunların gözlemlenmesi inanılmaz zor ve hani tahmin 1910'larda, 20'lerde yapılan bir tahmin ancak 100 yıl buluyor. İşte 2016'da Amerika'da LIGO deneyi ve daha sonra İtalya'daki Vigro deneyiyle bunları gözlemleyebildiler. Yani teori yine bir tahmin yaptı. Daha sonra laba gidip deney yapıp bunun hakikaten doğada var olup olmadığını anlama çabası sonucunda 2016'da kuramın bir tahminini test etmiş ve görmüş, gözlemlemiş oldular.
Biraz tarihsel bir çizgiyi öğrendik şimdi. Evrendeki etkileşimleri nasıl biliyoruz? Temel kuvvetler hangileri? Başka etkileşimde var mı?
Deneyler yoluyla. İşte ilk başta fark edilen etkileşim veya kuvvet diyebiliriz, yerçekimi kuvveti. Ve burada dediğim gibi ayın yörüngede kalması ya dünyanın güneşin etrafında dönmesiyle bir elmanın düşmesi aynı dinamikle yapılıyor. Daha sonra zaman içinde yani bu daha eski Yunan'a kadar gidiyor ama daha sonra daha böyle modern anlamda elektriksel etkileşmeyi buluyorlar insanlar ve manyetiksel etkileşmeyi, mıknatısların birbirine nasıl etkileştiğini buluyorlar ve zaman içinde yaptıkları deneylerle görüyorlar ki aslında bu iki etkileşme birbirine tamamen bağlı, birbirinden ayırt edilemez ve Maxwell işte 19. yüzyılda geliyor, fark ediyor ki aslında bunlar hani beraber bir kuram altında birleştirilmesi gereken etkileşmeler. Dolayısıyla ikinci etkileşmede elektromanyetiksel etkileşme. Hatta Einstein'ın teorisi, görelilik teorisi ilk başta ortaya atıldığı zaman elektrik ve manyetik alanların aslında çok birbirinden farklı olmadığı, aslında aynı şey olduğunu gösteriyor. Orada bir birleştirme, bir aynı kuram altında açıklayabilme arzusu ve becerisi var. Daha sonra yapılan atom altı parçacıklarla yapılan deneylerde işte kuantum mekaniği ortaya çıkıyor ve bu atom altı parçacıklarla devam ederken deneyler çekirdeği, yani atomun çekirdeği olduğunu fark ediyorlar ve atomun çekirdeği içinde gözlemleniyor ki pozitif yüklü protonlar var ve hepimiz lise fiziğinden biliyoruz veya duymuşuz. Aynı yüklü parçacıklar birbirlerini itecekler. Ama bu parçacıklar bir arada durabiliyorlar. Dolayısıyla bunları bir arada tutacak, bir arada kalmalarını sağlayacak bir kuvvete ihtiyaç var. Bu da güçlü çekirdek kuvveti. Daha sonra fark ettikleri, daha doğrusu 1900'lerin başında radyoaktif bozulmayı fark ediyorlar. Ve anlaşılıyor ki yapılan deneylerle dördüncü bir etkileşmede nükleer bozulumu, radyoaktivitenin sebebi olan zayıf nükleer etkileşme. Ve şu anda bizim bildiğimiz 4 tane etkileşme var. Buna 4 kuvvet diyebilirsiniz ama hani etkileşme demeyi ben tercih ediyorum. 4 tane etkileşme var, evet.
Peki tamam. Bu etkileşmeleri birleştirmekten bahsettiniz. Evet. Birleştirmek neden önemli?
Çünkü doğa bize bunu söylüyor biraz da. Hani biz bunları ayrı ayrı anlamak istesek de, öyle bir çaba içine girsek de daha derin anladıkça aslında bunların hepsinin, mesela üçüncü kere söyleyeceğim işte, elma ile ayın aynı, elektromanyetizmadaki elektrik yüklerle manyetik yüklerin bir arada bir kuram altında olması gerektiği ortaya çıkıyor. Nükleer ve nükleer küçük etkileşme ve zayıf etkileşmeye baktıkları zaman hepsinin aslında bir kuram altında, bir model altında birleştirilebileceği ve o modelin bütün yapılan deneylerle de tutarlı çözümler, sonuçlar verdiğini görüyoruz ve birazcık bize hani hem kendi merakımız veya fizikçilerin güzellik anlayışı ama aynı zamanda da doğanın bize verdiği veya zorladığı bir konsept.
Biraz bahsettiniz ama bu bağlamda sicim teorisinden önce başka neler başarıldı?
Sicim teorisine gelmeden önce yerçekimini anlatan işte Einstein'ın en son şu anda geçer olan genel görelilik kuramı var. Onun dışında elektromanyetik etkileşmeyi, zayıf nükleer etkileşmeyi ve şiddetli nükleer etkileşmeyi anlatan, hepsini bir çatı altında tutan standart model var. Standart modelde 3 tane farklı etkileşme var ve hatta belli şartlar altında bu etkileşmelerin aynı seviyeye, beraber birleştiğiyle ilgili elimizde deneysel ipuçları var. Yalnız bu 3 etkileşmeyle, yani standart model için anlatan 3 etkileşmeyle yer çekimini anlatan kuramların matematikleri birbirinden çok farklı ve bu iki, yani ikisiyle ilgili ayrı ayrı deneyler yaptığımız zaman çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz ama hepsini bir çatı altında toplayalım dediğimiz zaman matematikleri birazcık düşman kardeşler gibi, yani bir şekilde birleşmiyor. Sicim teorisi de aslında ilk başta o amaçla ortaya atılmamış olsa da daha sonra fark ediliyor ki bu dört etkileşmeyi de bir kuram altında birleştirebilecek yeteneğe sahip. Ve bunun için bir, şu anda daha doğru söylemek gerekirse aday bir teori, aday bir kuram. Aday derken demin bahsettiğim gibi bir kuramın doğruluğu deneyle test edilebilmesiyle ilintili. Dolayısıyla eğer bir kuramı biz deneyle test edemiyorsak o bir teori olarak, bir model olarak kalıyor ve daha bazı kişiler hatta fizik bile olmadığını düşünebilir veya söyleyebilir. Deneyle gözlemleyemiyoruz. O yüzden şu anda sicim kuramı bütün etkileşmeleri bir çatı altında toplamaya en güçlü aday kuram diyebiliriz.
Bu amaçla ortaya çıkmadı dediniz. Bu nereden ortaya çıkıyor ve tam olarak ana fikri ve sicim teorisini bize biraz daha anlatır mısınız?
Çıkma sebebi şöyle anlatabilirim. Demin bahsettim, protonların içinde kuark dediğimiz parçacıklar olduğunu insanlar buluyor deneysel olarak ve kuarkların çok enteresan bir etkileşme veya gördüğümüzden çok daha değişik bir etkileşmeye muhatap olduklarını fark ediyorlar. O da şu, mesela görmüşüzdür televizyonda veya filmlerde, uzay istasyonuna çıktığı zaman astronotlar yerçekimsizlik hissederler. Çünkü dünyadan uzaklaştıkça yerçekimi kuvveti azalmaya başlıyor. İyice uzaklaşırsanız hiçbir yerçekimi kuvveti hissetmeyeceksiniz. Ya da iki tane yüklü parçacı, bunlar bir lirası ya itecekler ya çekecekler ama uzaklaştırdığınız zaman aralarındaki kuvvet kayboluyor. Kuarklar için buna baktıkları zaman, yani proton içindeki parçacıklara baktıkları zaman, kuarklar birbirlerine yakın oldukları zaman kuvvet hissetmiyorlar. Tam tersi, uzaklaştırmaya çalışırsanız o zaman daha yüksek kuvvet hissetmeye başlar. Aynı bir sicimin iki tane ucunda, iki tane topu birbirine bağlaması gibi. O yüzden insanlar diyor ki, belki kuarkları birbirine bağlayan sicimler vardır. O sicim teorisi böyle başlıyor ve işte bu sicimlerin özellikleri nedir, ne değildir diye araştırmaya başlarken bunlara paralel olarak kuantum renk dinamiği diye başka bir teori ortaya çıkıyor. Bu standart modelin altındaki bir sektörü. Başka bir teori ortaya atılıyor ve bunu ortaya atanlar da 2004'de zaten Nobel ödülü aldılar. Görülüyor ki bu ortaya atılan kuantum renk dinamiği çok başarılı bir kuram. Başarısı nereden geliyor? Deneysel gözlemlenen birçok şeyi çok güzel bir şekilde açıklayabiliyor. Birçok dinamiği gayet güzel. O insanlar bu arada sicim teorisinden vazgeçiyorlar. Ne gerek var, hani burada çok daha güzel deneyle uyan bir kuramımız var diye. Birkaç bilim insanı sicim kuramında ısrar ediyorlar ve bakalım bu kuramın içinde neler var diye sormaya devam ediyorlar. Ve bu hesapları yaparken şunu fark ediyorlar. Sicim kuramı içinde siz koymadığınız halde kuram size yer çekimini diğer etkileşmelerle birleştirmek için gerekli bir parçacı otomatikman çıkartıyor. Diyor ki beni yazdığın zaman diyor o teoriyi, benim içimde şu parçacıklar var ve bunlardan bir tanesi demin bahsettiğim, bir türlü bu düşman kardeş diye bahsettiğim birleşmeyi sağlayacak parçacıkları, matematiği içinde barındırdığını söylüyor. Nedir sicim kuramı? Demin dediğim gibi kuarkları alın, aralarında bir sicim olduğunu düşünün. Sicim kuramı diyor ki parçacıklar aslında sicimlerden oluşur. Noktasal değillerdir. Ya uçları açık sicimlerdir ya da kapalı sicimlerdir. Ve bunların titreşmeleri, nasıl bir keman yayını farklı şekilde titreştirdiğiniz zaman farklı melodiler duyuyorsanız, aynı şekilde bir sicimin de, bunlar çok küçük sicimler, bir sicimin de farklı titreşmeleri, farklı parçacıklar. Yani bir şekilde titreştiği zaman size elektron veriyor. Başka bir şekilde titreştiği zaman başka bir parçacık veriyor. Ve bütün hem kuvvetleri, hem etkileşmeleri, hem de parçacıkları tek bir model altında, model içinde birleştirmeyi hedefliyor ve bir yere kadar da beceriyor şimdilik.
Fizikçilerin peki fikri ne bu teori hakkında? İyi bir fikir olduğu düşünülüyor belki ama ayrışmalar var mı?
Var. Yani hatta her geçen gün daha da derinleşiyor olabilir. Çünkü 40 yıldır belki neredeyse çalışılıyor ve hala deneysel olarak gözlemlenebilen bir tahmini yok. Ya da deneysel olarak gözlemlenmesi için, yani sicim teorisinin şu anda bildiğimiz kadarıyla yaptığı tahminleri ölçebilmemiz için kurmamız gereken hızlandırıcılar, yani LHC'ye benzeyen, Büyük Hadron Çarpıştırıcısına benzeyen hızlandırıcıların galaksi boyunda ya da evren çapında olmaları gerekiyor. Dolayısıyla teknolojik olarak böyle deneyleri kuramıyoruz. Dolayısıyla test edemiyoruz. Ha, yapabileceğimiz tek şey yani şu anda ümit, indirek olarak, yani direkt olarak tahminlerini değil de sicim teorisini başka tahminlerini dolaylı yoldan gözlemlemek. Mesela nedir? Sicim teorisinin tahminlerinden bir tanesi uzay ve zamanı, yaşadığımız uzay ve zamanın uzay bir tane zaman boyutu, yani 4 boyutlu değil, 10 boyutlu oldu.
Hatta 11 boyutluymuş galiba, evet, son kabul gören versiyonda.
Evet, yani yazdığınız zaman matematiksel olarak tutarlı olması için 5 tane farklı teori ortaya çıkıyor. Bu matematiğin bize söylediği bir sonuç. Şimdi eğer doğanın teorisini, doğayı anlatan kuramı arıyorsanız bir tane olmasını istiyorsunuz. 5 tane değil. Ve o zaman bunların bazılarının aslında yanlış teoriler veya doğayı anlatmayan kuramlar olduğunu tahmin ediyorlar ve bu amaçla elemeye çalışıyorlar. Ama tam tersi elerken fark ediyorlar ki, Edwitt'in fark ediyor ki aslında bir boyut yukarıda, yani 11 boyutta yaşayan başka bir teori var. Ve bütün bu 5 teori aslında onun farklı görüntüleri. Hani aslında bir tane teori var. O teori içinde de hatta sicimler yok artık. Membranlar var.
O nedir?
Mesela bir davul şey gibi, membranı gibi. Onun daha fazla, daha büyük boyutlu versiyonları. Yani hani normalde bir parçacıktı, bir sicim haline geldi. Hı hı. Bu sefer artık bir zar gibi düşünün.
Gitgide büyüyor.
Gitgide büyüyor ve hani sicim de oradan geliyor, parçacıklar da oluyor. Bütün gözlemlediğimiz her şey M teori içinde, yani M kuramı içinde hepsi membranlardan geliyor, zarlardan geliyor. Ve bunun avantajı hani etkileşmeler, parçacıklar hepsi sadece bir temel objeden geliyor. Geri kalan bütün gözlemlediğimiz her şey o temel zardan geliyor.
Ama bu son hali hakkında da bir ortak kanı yok herhalde fizikçiler arasında.
Bunun doğayı anlatan kuram olup olmadığı ile ilgili konsensüs yok. Çünkü dediğim gibi deneyle gözlemlenmiyor. Bazı insanlar bunun sadece bir teknolojik problem olduğunu, hani belki günün birinde mesela 50 sene sonra, 100 sene sonra teknolojik imkanlarımızın gelişip test edilebilir olabileceğine inananlar var. Ya da indirek olarak olabileceğini var. Ya da teoriyi, kuramı daha iyi anladığımız zaman belki ölçülebilir alanda tahminlerimiz olabileceğini düşünenler var. Ya da bunun tamamen matematiksel bir oyun olduğunu, hani hatta bunun için Nobel'li fizikçiler de var, Charles Glashow gibi. Hani bunun artık bilim değil, bir metafizik ya da hani bilim dışı bir şey olduğunu savunanlar da var. Ama şu bir gerçek ki sicim kuramı bence ve benim gibi, yani bu sadece benim kendi fikrim değil, birçok başka sicim teoricinin ve fizikçinin paylaştığı bir şey, bize belki evrenin dinamini anlatan kuramı söylemeyecek. Ama bize bu arada çok fizik öğretiyor. Daha da önemlisi bize matematik öğretiyor. Yani sadece biz matematiği kullanarak artık doğayı anlamıyoruz. Aynı şekilde bazı fizik kuramlarını, yani doğayı anlamaya çalışırken elde ettiğimiz fiziksel bakış açımız bize yeni matematik de söyleyebiliyor. O yüzden mesela ben doktora sonrası araştırmalarımı yaptığım dönemde mesela hem sende çalıştım, aynı zamanda matematik bölümünde çalıştım. Matematiklerle çalıştım. Ve iki grubun, yani hem matematiklerin hem fizikçilerin birbirine söyledikleri çok güzel şeyler var. En azından sicim teorisini hiçbir şey beceremese de, yani doğayla ilgili hiçbir şey söyleyemese de becerdiği şöyle bir şey var. Matematikçilerle fizikçileri yakınlaştırdı. Bunların birbirlerine konuşmalarını, buldukları sonuçları birbirlerine paylaşmalarını ve iki alanında daha ileri gitmesini sağladı veya yardımcı oldu. O açıdan hani günün birinde eğer doğanın gerçek kuramını bulup bu sicim teorisi değilse de en azından yani bilime veya bilim insanlarına büyük yardımları olmuş olacak.
Bu teoriyle ilgili şimdilik elimizdeki teknolojiyle bu kadar şey öğreniyoruz ama belli ki bitmeyen de bir yol var ve tabii, devam ediyor.
Tabii.
Peki bu bahsettiğiniz 10-11 boyutsa gelelim. Bunları daha bizim gibi dışarıdan bakan, fiziğe dışarıdan bakan insanlar için anlatmaya çalışsanız gerçek dünyada bu boyutlar ne anlama geliyor?
Gerçek boyut, yani bunların şu anda gördüğünüz, yani burada en boy yükseklik diye söylediğiniz 3 boyuttan bu geri kalan 6 boyutun hiçbir farkı yok. Çünkü 3 tane zaman, 3 tane uzay, bir tane zaman boyutu var. Sicim teorisinde 9 tane uzay var, bir tane zaman var. Dolayısıyla 6 tane yeni uzay boyutu geliyor. Onun bunlardan hiçbir farkı yok. Tek farkları çok küçük olmaları. O da şu demek, bunlar böyle buradan baktığınız zaman sonsuza kadar giden bir çizgi gibi değil. Tam tersi bir çember gibi düşünün. Ve bu çemberin yarı çapı çok küçük. Ve biz şimdiye kadar hiçbir zaman ona yakından bakamadık. Bunu örnek vermek açısından, yani daha kolay anlaşılması için şunu düşünebiliriz. Mesela bir elektrik teli düşünün. Çok uzaktan baktığımız zaman o bir çizgi gibidir. Tek boyutlu bir çizgi gibi gözükür. Ama daha yaklaştığınız zaman onun aslında tek boyutlu olmadığını, bir şerit gibi olduğunu, hatta daha da yakından bakarsanız aslında üç boyutlu bir obje olduğunu fark edersiniz. Dolayısıyla boyut aslında ne kadar yakından baktığınızla da alakalı bir konsept. Eğer sicim teorisini söylediği 6 boyut çok küçükse ve biz şimdiye kadar bir o kadar küçük mesafelere bakabilen bir mikroskop geliştirmediysek, o zaman o boyutlar bizim için yok. Dolayısıyla hani bu böyle hani çok hani işte zaman yolculuğu olacak falan, yani bilim kurgu bunu kullanmayı seviyor da hani öyle sonuçlar olacak şeyler diye, bunlar tamamen içine kapanmış küçük boyutlar. Ha, şu var, 6 boyutlu orada bir uzay var. Bizim evrenimize paralel gibi düşünebileceğimiz 6 boyutlu bir uzay var ve onun bir geometrisi var, bir matematiği var. Sicim teorisinin söylediği şey şu, o 6 boyutlu uzayın geometrisi burada yaşadığımız fiziği bize dikte ediyor. Dolayısıyla matematikçilerle fizikçilerin birbirine konuşmasının sebebi o. Fizikçiler o 6 boyutlu uzayı anlamaya çalışıyorlar ki buradaki dinamiği anlasınlar. Ya da tersi olabilir. Buradaki dinamiği bildiğimiz için geometriyle ilgili bir şeyler söyleyebiliyoruz. O yüzden hani bu yapı, bu 6 boyut matematik nasıl, yani matematikçilerin nereden sicim teorisine girdiğinde aslında ipucu.
Doğada gözlemlenemiyor dediniz sicim teorisi, doğru anladıysam eğer. Evet. Peki yakın bir zamanda sizce bu konuda bir gelişme yaşanır mı? Daha fazla şey öğrenir miyiz?
Büyük bir ihtimalle deneysel olarak. Şu an okey, şunu söyleyebilirim. Sicim teorisinin dediğim gibi tahminlerinden biri olarak 10 boyutu söyleyebiliriz. Ve eğer ekstra boyutlar varsa, yani bu ekstra 6 boyut varsa ya da birkaç boyut varsa, bunları Büyük Hadron Çarpıştırıcısında görme şansımız var. Eğer tamamen yani çok çok çok aşırı küçük değillerse, belli bir dediğim gibi bu mikroskop, yani LHC o mikroskop olabilir. Yani o ekstra boyutları görmek için kullanılabilen bir mikroskop olabilir. O zaman belki birazcık insanları, ekstra boyutların varlığı ortaya çıkarsa belki birazcık sicim kuramına karşı daha sempatik hale getirebilir. İkincisi, sicim kuramının içinde belli simetriler var. Belli yapılar var ve o yapılar belli parçacıklar tahmin ediyor. O parçacıkları belki bulabiliriz LHC ile. Onu bulursak o zaman hani sicim teorisi doğru diyemeyeceğiz belki ama sicim teorisinin tahminlerinden ya da içindeki bazı bileşenlerin doğru olduğunu, doğada olduğunu görmeye başlayacağız ve bu da en azından önümüzdeki belki 10 yıl içinde, 5 yıl içinde, 20 yıl içinde en büyük bir ihtimal iyimser senaryo olacak. Yani direkt olarak tahminleri değil, içindeki bazı elemanları görmek.
Ve en azından bu şekilde teoriye biraz daha yaklaşılacaktır.
Evet, yani evet, daha iyi anlamış olacağız. Ya da sicim kuramının hakikaten doğayı anlatan kuram olma ihtimali o zaman daha güçlenecek. Ama hani kesin bir şey söylemek için daha beklememiz gerekecek herhalde. Hatta bizim hayatımız görebileceğimiz bir sonuç mu emin değilim çok fazla.
Can Kozcaz, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Meraklısına Bilim'de bu hafta Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden BAGEP ödüllü Can Kozcaz'la doğayı matematikle anlamayı ve sicim teorisini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.